Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
25. Söz Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nde Kur'an'ın üslup ve icazındaki camiyeti harikası bugünkü dersimizin konusu.
Evet.
Bu ne demektir? Kur'an'ın üslup ve icazındaki camiyet ne demektir acaba?
Üslup tarzı beyan, ifade tarzı. Evet. Üslubu beyan aynıyla insan denmiş.
Hmm.
İnsanın beyanı, ifadesi onun iç dünyasını yansıtır. Mesela kedi içinde miyav deyişi kediliği yansıtır. Kükremek arslanı yansıtır. Temsilde hata olmasın. Kur'an-ı Kerim'in üslubuna baktığımızda da bu bir insan üslubu değil.
Hmm.
Ve semavidir, lahutidir, ilahidir. Buradan bunu görebilmek mümkün. Bir de icaz, burada vecizlik anlamında. İcaz, ayınlı değil de
icaz, mucize manası.
Mucizelik değil, vecizlik. Kur'an-ı Kerim çok veciz ve iç içe halkalar gibi. İşte Kur'an'ın tamamı bir surede, sure icabında bir ayette. Bu tarzda, hatta Kur'an'ın tamamının besmelede bir özet şeklinde ifade edilmesi gibi bu tarz değerlendirmeler de var. 25. sözde de bunları görebiliyoruz.
Evet. Kur'an'ın üslup ve icazındaki camiyeti harikasını anlatırken Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ın üslubunun çok acip bir cemiyeti olduğunu ifade ediyor. Bir tek surenin kainatı içine alan Bahri Muhit-i Kur'an'ı içine aldığını, yani bir tek surede bütün Kur'an adeta bulunduğunu ifade ediyor.
Evet.
Bunu nasıl anlamalıyız?
Kur'an'ın dört temel maksadı. Bediüzzaman bunu bir tasnif şeklinde bizlere kazandırmıştır. Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bütün ele alınan konular mutlaka bunlardan birine dayanır. Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet. İlla bunlardan birini içine alır. Tabi burada ibadet nerede hatıra gelebilir de adalet ibadeti de içine alıyor. Adalet ihkakı haktır. Her hak sahibine hakkını vermek. Allah'ın üzerimizdeki hakkı ona ibadet etmemizdir. Bir de insanların birbiri üzerinde hakları var. Bu da muamelattır. Kendimize karşı vazifelerimiz var. Kendimizi tekamül ettirmek gibi. Bunlar da nefsimizin bizim üzerimizdeki haklarıdır. İşte bu dört kavramla meseleye bakıldığında Kur'an'ın her suresinde mutlaka bu dördüne temas var. İşaret-ül İcaz'da Kevser suresi buna örnek verilir. Evet. İnne a'tayna kel kevser. Biz sana Kevser'i verdik. Verdik derken işte tevhid burada görülüyor. Cenab-ı Hakk'ın biz deyişi azameti bildirir burada. Tevhidi görüyoruz. Sana verdik, risaleti görüyoruz. Sonra Kevser bir yönüyle cennette işte bir pınar olarak açıklanmıştır. Ahiretle alakalı bu mana itibariyle. Kevser'i verdik derken ahiretteki saadet, bu gibi imkanlar, nimetler bu görülüyor. Peki adaleti burada nasıl göreceğiz? Yani ihkak-ı hak, sen buna layıksın, sana bunu verdik. O yönden bakılabilir. Veya devamında namazdan ve kurbandan bahis var. Oralardan da yine bakılabilir. Yani Kur'an'ın en kısa suresinde de Kur'an-ı Kerim'in dört temel esasını rahatlıkla görebiliriz. Hatta bu noktada denilmiştir ki Kur'an-ı Kerim Fatiha'da özetlenmiştir. Fatiha'da Besmele'de özetlenmiştir. Hatta bazıları biraz daha ileriye gider. Oradaki ba harfinde, hatta ba harfinin noktasında diye. Onun tabii ayrıntıları olabilir de ama en azından Fatiha suresini okuduğumuzda da mesela elhamdülillah dediğimizde tevhid var. Elhamdülillah aynı zamanda bir ibadet ifadesidir. İbadet var. Rabbil alemin, alemlerin Rabbi. Alemlerin Rabbi, alemleri terbiye eden. Allah peygamberlerle de bizi terbiye etmiş. Buradan nübüvvet kendini gösteriyor. Er-Rahman, Er-Rahim, işte nimetlere işareti var. Maliki Yevmiddin, hesap gününün maliki, ahiretle alakalı. İşte tevhid, nübüvvet, haşir, adalet Fatiha suresinde hemen bariz bir şekilde kendini gösteriyor.
Evet.
Bu neden böyle? Herkes her zaman Kur'an'ın tamamını okuyamaz. Bazı kısımlarını okuyabilir. Ta ki her kısımda Kur'an'ın temel mesajlarını alabilsin. Değişik yönleriyle alsın. Bunlar mufassal olarak da var. Mesela tevhid, Kur'an'ın en temel meselesi ve min ayatihi ve min ayatihi diye başlayan yerler tevhidi anlatıyor. Öte yandan nice ayetler haşrı anlatıyor. Nice ayetler peygamberlerin kıssalarını anlatıyor. Nübüvveti anlatıyor. Nice ayetler adaleti anlatıyor. Bunlar müstakillen dağılmış vaziyette de var. Ama öz olarak da her bir surede özetlenmiş şekilde bulunmakta.
Evet, Allah razı olsun. Yine konumuzda ikinci ışıkta huzmaşite limaşite ifadesi geçiyor. İstediğin her şey için Kur'an'dan her ne istersen al. Yani evet. Buradan hareketle Kur'an'da istediğimiz her şeyi bulabilir miyiz? Kur'an'da her şey var mı?
Evet. Bu tabii şey çok yönleri olan bir mesele. وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِنْ
Evet.
Yaş ve kuru ne varsa hepsi kitab-ı mübindedir. Kitab-ı mübin bazılarınca Kur'an olarak açıklanmıştır. Ancak 20. sözde Bediüzzaman ayete mana verirken ihtiyatlı bir mana veriyor. Diyor ki bir kavle göre kitab-ı mübin Kur'an-ı Kerim'dir. Kavil görüş demek. Çünkü orada kitab-ı mübin 30. söz gibi veya 32. söz gibi yerlerde de nazara verildiği üzere kitab-ı mübin kainat kitabı olarak da veya bir levh-i mahfuz şeklinde de açıklanabilir.
Evet.
Böyle olunca kitab-ı mübin sadece Kur'an'dan ibarettir diyemeyiz. Ama Kur'an'ı da içine alır mı? Bir yönüyle böyle anlaşılabilir. Eğer o yönüyle ele alacak olursak yaş kuru her şey, yani ne varsa her şey Kur'an-ı Kerim'de vardır. Peki var mıdır? 20. sözle ilgili bahsi düşünecek olursak evet vardır diyor. Lakin muhtelif mertebelerde bulunur. Herkes her şeyi içinde göremez. Yani ne gibi? Bir damla su. O bir damla suda bir alem var aslında. Orası canlılarla da kaynıyor. Yoktur diyemeyiz. Ama vardır diye de direkt gösteremiyoruz.
Doğru.
Ehil olanlar elektron mikroskobuyla bakıyorlar ve görüyorlar. Ama diğerleri de onların gördüğünü kabul etme durumunda. Merak eden araştırmalarını yapar ve görür.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de de her şey layıkı veçiyle ne kadar orada olması gerekiyorsa ifade edilmiştir.
Evet.
Ezel ebedin konuları, dünya ahiretin konuları, insan ve insanın vazifesi gibi şeyler, rububiyet dairesiyle, ubudiyet dairesiyle alakalı durumlar, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ana hatlarıyla anlatılmış. Ama tafsilen her şeyi göremeyiz. Kainat kitabı da öyle aslında.
Evet.
Mesela Arşimet suda hafiflediğini hissetmiş. Suyun kaldırma kuvvetini fark etmiş. E peki Arşimet suda hafifleyinceye kadar, bunu fark edinceye kadar su çekmiyor muydu? Çekiyordu. Aslında vardı. İnsanlar bunun farkında değildi.
Doğru.
Öte yandan diyelim ki Newton başına elma düşünceye kadar yer çekimi diye bir kuvvet yok muydu? Vardı. Ama kanun olarak bu ifade edilmemişti. Bunlar nasıl zamanla bulunuyorsa Kur'an-ı Kerim'de işte şu da var, işte bu da var dediğimiz şeyler zamanla açığa çıkıyor.
Doğru.
Ve ehil olanlar bunu görebiliyor. Bir de hani bir latife yolu bir şey anlatılır, onu da paylaşayım. Birisi bir hocaya gitmiş, demiş ki her şey Kur'an'da var mı? O da evet var demiş. وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا فِي كِتَابِ مُبِنْ Onu okumuş. Ve demiş ben helva nasıl yapılır bilmiyorum. Kur'an'da helva tarifi nasıl yer alıyor? Bana söyle de ona göre bir helva yapayım. Bu da Kur'an'da var mı diyor, soruyor. O da evet var diyor. Ve devamında da فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ayetini okuyor. Yani bilmiyorsanız ehli zikre gidin, sorun, öğrenin. Bu ayet-i kerime diyor seni bir helvacıya gönderiyor. Bir helvacıya gideceksin ve ondan helva nasıl yapılır öğreneceksin. Yine Mesnevi'de veya Risale'lerde geçen bir ifade. Kur'an-ı Kerim tarih coğrafya muallimi değildir. Yani diyelim Romalıların falan savaşı Kur'an'da hangi ayette anlatılıyor? Denilmez. Evet. Yani Kur'an tarih öğretmek için bize gelmemiş. Maksatlar veya için Ağrı Dağı'nın yükseklüğü işte kaç metredir? Hangi ayet bunu anlatıyor? Denilmez. Ama Kur'an'da dağlardan bahis var mı? Var. Bu açıdan bakmak lazım. Hatta bu mesele de biraz böyle daha ileriye gidilip, mesela İbn-i Mesud'a nispet edilen bir söz var. İbn-i Mesud demiş ki, ben demiş, Kur'an'a müracaatla devemin yularını bulurum. Kaybolmuş devemin yularını Kur'an'a müracaatla bulurum. Hakikaten nasıl bulur ben bilemiyorum. Ama belki de her şey Kur'an'da var manasında o kasıtla söylenmiş bir ifade de olabilir. Yoksa bizim bildiğimiz ölçüler içerisinde kimin işte hayvanının yuları nerede, böyle ayetlerde bir şey yok. Ancak ihtiyacımız olan, bilmemiz gereken şeyler ana hatlarıyla Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıştır. Ayrıntılarıyla bunları görmeye çalışmak Kur'an'ın gönderiliş hikmetini herhalde bilmemek olur. Ayrıntılarıyla yok.
Evet, Allah razı olsun. Yine bu işlediğimiz konuda Kur'an-ı Üslup ve İcazındaki Camiyeti Harika bahsinin anlatıldığı ikinci ışıkta Bediüzzaman Hazretleri Ayat-ı Kur'aniye'de öyle bir camiyet var ki her derde deva, her hacete gıda olabilir diyor.
Evet.
Bunu biraz açabilir miyiz?
Ayet-i Kerime'de وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ.
Evet.
Biz Kur'an'dan müminlere bir şifa ve rahmet indiririz. Tabii şifa denildiğinde daha çok hastalıktan şifa bulmak, o anlaşılıyor.
Evet.
Ve bugün İslam dünyasında bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim bu tarzda da yine okunur. Bazı rahatsızlıklara bir şifa olsun tarzında okunur.
Evet.
Ve şifa bulduklarını da söylüyorlar. Ülkemizde de yine bazı böyle Kur'an-ı Kerim'i okuyan kişiler özellikle psikolojik belki rahatsızlıklarda muhataba okurlar veya bir suyu okurlar, muhatap onu içer ve iyileşmeler çokça görüldüğü tecrübelerle de sabittir. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir yönü var. Bu göz ardı edilmemeli. Yani Kur'an-ı Kerim'de şifa ayetleri vardır ve bunlar okunduğunda insan üzerinde biiznillah etkili olmaktadır.
Evet.
Hatta mesela Kur'an okunarak diyelim sular böyle kristal hale getirilmişse çok daha düzgün görüntülerin ortaya çıktığı yapılan çalışmalarda, deneylerde ortaya konulmuş. Bir yandan Kur'an okunuyor, diğer taraftan diyelim onlar donduruluyor. Çok güzel şekiller. Ama Kur'an okunmadan dondurulsa o güzellikte kristaller meydana gelmeyecek. Bu tarz deneyler de yapılmış. Ancak tabii Kur'an-ı Kerim'in bizlere şifa olmasını sadece bir takım hastalıklarda okunması manasında da anlamamak lazım.
Evet.
Çünkü insanın dertleri, hastalıkları sadece maddi hastalıklar değildir. Kalbimizde diyelim düşmanlık mikrobu var. Düşmanlık mikrobunu Kur'an-ı Kerim innemel mu'minuna ihvatun. Müminler ancak kardeştir. Bu şekilde hallediyor. Karı koca arasında diyelim problem yaşandı. Kur'an-ı Kerim vassulhu hayır diyor. Hayırlı olan barıştır. Onları barışa davet ediyor. Aralarında anlaşamamışlarsa kadının ailesinden bir hakem, erkeğin ailesinden bir hakem gelir, ara buluculuk yaparlar. Onların da kabul etmesi durumunda aralarında musalaha gerçekleştirilir. Öte yandan diyelim insan haset eder.
Evet.
Ve kıskanır. Niye falan da şu var, neden bende yok tarzında. Kur'an-ı Kerim Allah'ın lütfundan isteyin diyor. Yani Allah'ın bir kısmınıza vermiş olduğunu doğrudan istemek yerine, ya onda değil bende olsaydı demek yerine veselullah min fadli. Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ın rahmet hazineleri o kadar bol ki ona verdiği gibi size daha da fazlasıyla dilerse verir. Hasedi buradan kesip atıyor. Veya diyelim ülkemizde ve başka ülkelerde de görülebilen büyük bir mikrop, ırkçılık. İkinci Dünya Savaşı, işte ırkçı esaslara dayalı Almanya'nın harekete geçmesiyle çıkmış. Ve netice nedir? 55 milyon insan hayatını kaybetmiş.
Evet.
Bunlar kendilerini üstün ırk görmüşler. Yahudiler kendilerini üstün ırk görüyor. Kendi kitaplarına dayanarak öyle söylüyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda ırka dayalı bir üstünlük Kur'an-ı Kerim'de görmüyoruz. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ya eyyühen nas inna halaknakum min zekerin ve ünsa. Biz sizleri bir erkek ve kadından yarattık. Adem, Havva'dan yarattık. Ve cealnakum şuuben ve kabaile li ta'arafu. Birbirinizi tanımanız için şu milletlere, kabilelere taksim ettik. İnne ekramakum indallahi etkakum. Allah katında en kıymetliniz, en müttaki olanınızdır. Mesela evet. Bu bütün milletler tarafından ölçü kabul edilse, hiç kimse kendi damarlarındaki kanının daha asil olduğunu iddia edemez. Üstünlüğü oralarda aramaz. Üstünlüğü takvada, insanlıkta, fazilette bu gibi şeylerde arar. Ve başkalarını kendine düşman görmek yerine hılkatte bir kardeş olarak görür. Ve bu şekilde pek çok problemleri halletmek mümkün olur. Bu zaviyeden baktığımızda gerçekten Kur'an-ı Kerim hem kişinin iç dünyasındaki ahlaki problemleri, hem toplumda fertler arasında meydana gelen düşmanlık, kin, adavet, gıybet, bu gibi rahatsızlıkları, hem de milletler arasında meydana gelen, savaşları bile çıkarabilen rahatsızlıkları ortadan kaldırabilecek esaslara sahip. İşte Kur'an-ı Kerim'in şifa ve rahmet olması herhalde bu bağlamda değerlendirilmeli. Ve Kur'an'a muhatap olan insanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerini okurken "Huz ma şi'te li men şi'te" yani her ne için istersen Kur'an-ı Kerim'den al. Her şey Kur'an'da var. Dertlerine dermanı orada bulmuşlar. Bu açıdan Kur'an eczahanesi, Bediüzzaman'ın evet. kullandığı tabirlerden biri de olur. Kur'an eczahanesi. Kur'an eczahanesinde hepsi var. Ama şuna benzer, diyelim ki büyük bir kütüphanedeyiz. Dünyanın kitabı var ve çok da güzel bilgiler var. Ama hangi kitapta ne var bilmiyoruz. İstifade edemeyiz.
Doğru.
Kur'an'da da hangi ayet neyi anlatıyor bilmeyince işte Kur'an reçetesini kullanmamış oluruz. Bilmeyince de bize onun şifa olması düşünülemez.
Evet. Kur'an'ın üslup ve icazındaki camiyeti harikasını Bediüzzaman anlatırken ikinci ışıkta bütün tabakat ehli kemalin rehber mutlakı diye bir ifade kullanıyor.
Evet.
Yani Kur'an mutlak rehberimiz.
Evet.
Bunu izah eder misiniz?
Rehber yol gösteren demek.
Evet.
Göçmen kuşlar bile giderken önlerinde birisi oluyor, rehberlik yapıyor. Öte yandan işte turist kafileleri oluyor. Başlarında birisi onlara yol gösteriyor. Kılavuzluk yapıyor. İnsan bir ebed yolcusu. Bu ebed yolcusu dünyada ne yapacak? Dünyadan sonra menzillerde onu neler bekliyor? Bilebilmek için elbette rehbere muhtaçtır.
Evet.
Bu noktada Kur'an-ı Kerim gerçekten en büyük bir rehber. Bir kılavuz. Hani şöyle bir örnek de verilir. Burada da münasip düşebilir bu. Herhangi diyelim ki bir dijital bir aleti aldığımızda bunun kullanma kılavuzu oluyor. Ve o kılavuzu nazara almadan kullansak belki de bozuyoruz. Ama kullanımına göre, oradaki rehbere göre kullanırsak sağlıklı bir şekilde çalıştırıyoruz ve istifademiz daha fazla oluyor. İşte insan denilen bu canlı makine nasıl kullanılacak? Aleme bakışımız nasıl olacak? Bizi neler bekliyor? Vazifelerimiz neler? Bütün bunları öğrenmemiz lazım. Peki bunları nereden öğreneceğiz? Allah doğrudan zaten Kur'an-ı Kerim'de anlatmış. Evet. Bu açıdan baktığımızda Kur'an-ı Kerim hüden linnâs'tır. İnsanlara rehber. Ancak Bakara suresinin başında hüden lil müttakîn ifadesi de geçer. Müttakilere rehber. Bu şu anlamda, yani ondan istifade eden müttaki olanlardır. Evet, bütün insanlara rehber olarak gönderilmiştir. Ama o rehberi kullanmazsan istifade edemezsin.
Doğru.
İşte kullananlar müttaki oluyorlar. Bu anlamda bir değerlendirme var. Bir de navigasyon örneği verilir bu konuda. O da güzel bir örnektir. Navigasyon şu an Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Arabanıza böyle bir sistemi takmışsanız o size yol gösteriyor.
Şimdi cep telefonlarında da var.
Cep telefonlarında da var. Ve işte hareket edeceğiniz yer neresi? Varacağınız yer neresi? İkisini yazdığınızda o sizi yönlendiriyor. Hem harita olarak yönlendiriyor hem de sesli olarak şurada şöyle yap.
Evet.
İşte 50 metre sonra sağa dön diyor. Bu şekilde yönlendiriyor ve adrese teslim oraya bırakıyor. Kur'an-ı Kerim'in rehberliği bizi cennete teslim edecek şekildedir.
Maşallah.
Yani insan dünyada bir yolcu, varacağı menzil ahiret ama ahirette gayya çukuruna yuvarlanmak da var. Cehenneme yuvarlanmak da var.
Evet.
İşte saadet adası olan cennete varabilmek için bir kılavuza ihtiyacımız var. O kılavuz teorik olarak Kur'an-ı Kerim'dir. Pratik olarak da Peygamber Efendimiz'dir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın nasıl anlaşılacağını, nasıl uygulanacağını fiilen bize göstermiştir. Bir de ben meselenin başka bir yönünü ayrıca dile getirmek istiyorum. Günlük hayatta karşılaştığımız durumlarda nerede ne yapacağız?
Evet.
Bize kalsa kendi aklımızla hükümler veririz ve bazen de yanılabiliriz. Bazen isabet etsek bile. Ama Kur'an-ı Kerim'deki ölçüleri bilirsek, evet. Kur'an orada bize şurada şöyle yap diye adeta talimat veriyor. Yani diyelim ki din kıyafette belli ölçüler getirmiş ve diyelim bir erkek nelere bakabilecek, nelere bakamayacak yine belirtilmiş. Haramla karşı karşıya kaldığı bir noktada ayet-i kerime hemen onun hatırına gelmeli. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوُدُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama karşı kapatsınlar. Yani harama bakmasınlar. İşte orada rehberlik o oluyor. Ya burada gözünü kapatman gerekiyor. Burada bakmaman gerekir. Öte yandan diyelim gökyüzünde kuşlar uçuyor. Bakın diyor. Onlar üzerlerinde uçan kuşlara bakmadılar mı? Öyle hani kanatlarını açıp kapayarak uçan. Onları havada tutan ancak Rahman'dır. Yani bizi o noktada görmeye teşvik ediyor. Tefekküre teşvik ediyor. Hatta daha ilerisi onlar gibi uçmaya teşvik ediyor. Unzuru mâzâ fissemâvâti vel ard diyor. Göklerde ne var? Yerde ne var? Bunlara bakın diyor. Daha bunlar gibi diyelim yağmur yağarken neyi göreceğiz? Yani yağmur bize göre gündelik veya zaman zaman karşılaştığımız olağan hadiselerden birisi. Fakat uyanık bir mümin, kalbi intibaha gelmiş bir mümin, yağmur yağarken enzele mines semâi mâen. Oradan yani Allah gökten bir yağmur indirdi. Bu manayı tefekkür eder ve ilahi fiili orada görür. Fiil failsiz değildir. Ve oradan bir tefekkür, bir ibret dersi alır. Ve bize göre tesadüfi görülen olaylar hakikatte Allah'ın bir tasarrufudur. O noktadan bakar. Kur'an'ın rehberliğiyle böyle hareket ettiğinde insan nerede ne yapacağını daha iyi bilir. Diyelim köydesiniz. Komşunun evine böyle hiç kapıyı çalmadan girebilir misiniz? Köylerde pek çok karşılaşılabiliyor böyle olayla. Genelde millet birbirine akrabadır. Ama Kur'an-ı Kerim izin almadan başkasının evine girmeyin diyor. Rehberlik yapıyor.
Evet.
Çocuklar rastgele anne babalarının odasına girebilirler mi? Girmemeleri gerekir. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim yine rehberlik yapıyor. Neleri yiyeceğiz, neleri yemeyeceğiz? Bazı şeylerin haram kılındığını bize anlatıyor. Bu açıdan baktığımızda Kur'an'ın her bir ayetinin muazzam rehberlik düsturları ihtiva ettiğini, ölçüler taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Yani hayatımızın her anını Kur'an'ı istikamete göre programlayabiliriz.
Evet.
Dolayısıyla Kur'an mutlak rehberimiz olur.
Ve daimi rehber.
Evet, Allah razı olsun. Sorularla Sözler programımızın değerli takipçileri, bugünkü programımız burada sona erdi. İnşallah bir sonraki programımızda tekrar görüşmek ümidiyle.